Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Daha fazla hikayeye ulaşmak için Cem'den Dinle YouTube kanalını takip edin. Keyifli etkinlikler, paylaşımlar ve podcast bölümlerinin etkileşimleri için Cem'den Dinle Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Long Island'da bir bardaydım. Tuvaleti kullanmaya gitmiştim. İçeri girdiğimde kapıda bir yazı gördüm. Okları takip et. Etrafıma bakındım. Ortada ok falan yoktu. O sebeple üzerine kafa yormadım ve tuvaletten çıktım. Aradan bir ay geçti. Arkadaşlarımla yine aynı mekana gelmiştim. Buffalo sosu tavuk kanatlarına yumulmadan önce ellerimi yıkamak için tuvalete gittim. Kağıt havlu bitmişti. Tuvaletin kapı koluna dokunmak istemediğim için dirseğimle kapıyı açmaya çalıştım. Başarısız girişimim yanlışlıkla ışık düğmesine basmamla sonuçlandı. Tuvalet tamamen karardı. Gerçekten ben mi kapatmıştım ışığı? O sırada tavanda parlak bir boyayla çizilmiş bir dizi ok olduğunu fark ettim. Oldukça soluklu izler. Sanki uzun süredir oradalardı. Kapıdan dışarı doğru devam ediyorlardı. Oklarla ilgili yazıyı görmemin üzerinden bir ay geçtiği için olayı tamamen unutmuştum. Hiç aklımda yer etmemişti. Düğmeye dokunmamak için ıslak elimin üzerine kıyafetimin kolunu çektim, ışığı açtım. Masaya arkadaşlarımın yanına döndüm. Müthiş lezzetli tavuk kanatlarımızı tıkınmaya başladık. Akşamın sonlarına doğru neden bilmem birdenbire tuvalette gördüğüm yazı aklıma geliverdi. Oklar kafama takılmıştı. Acaba nereye gidiyorlardı? Buna bakmak için masadan izin isteyip kalktım. Tuvalete gelip okları takip etmeye çalıştım ama olmadı. Tuvaletten dışarı çıktığımda mekanın ışığı o kadar parlaklaşıyordu ki ok izler görünmez oluyordu. Geri dönüp arkadaşlarım Jeff ve Dave'e gördüğüm okları anlattım. Barmen'e de sordum. Barmen'in yazıdan haberi vardı ama ok çizimlerini daha önce görmediğini söyledi. Yaklaşık 15 dakika daha içki doldurma işine devam ettikten sonra ok çizimlerine göz atmak için mola verdi. Gelip baktı ama etkilenmiş görünmedi. Mekan kapandıktan sonra kalıp ışıkları söndürerek okları takip edip edemeyeceğimizi sorduk. Kabul etti. 2 saat sonra barmen ve birkaç garsonla beraber karanlıkta dikilip tuvaletten başlayarak ön kapıya devam eden soluk ok izlerini takip ettik. Dışarı adım attığımızda izler kayboluyordu. Sokak lambaları zaten soluk olan ok çizimlerini görünmez kılıyordu. Tabii dışarıda devam edip etmediklerinden hala emin değildik. Ardından vazgeçip evlerimize döndük. 3 gün sonra üniversitede jeoloji dersindeyken bölüme ait bir sergi rafında egzotik mineraller olduğunu fark ettim. Rafta madencilerin doğadaki mineralleri parıltılarından bulmak için kullandıkları elle taşınabilir siyah ışık yayan bir lamba vardı. Dersten sonra hocama lambayı ödünç alıp alamayacağımı sordum. Kabul etti ama onu bozarsam bölüme 25 dolar borçlanacağımı söyledi. Sorun olmayacağını söyleyip lambayı aldım. O gece arkadaşlarımı ısrarla aynı bara getirdim. Biraz içtik. Biraz da favorimiz olan bufalo soslu kanatlardan yedik. Tıkınmamız bittiğinde hava çoktan kararmıştı. Sonra tuvalete gidip siyah lambayı ok çizimlerinin üstünde denedim. Mükemmel şekilde işe yaradı. Adeta göz alıcı bir biçimde parlıyordu oklar. Artık ışık açık olsa bile görünüyorlardı. Masaya geri döndüm. Hesabı ödeyip dışarı çıktık. Ben siyah lambamla yerlerde bilirkişi edasıyla ok çizimi ararken arkadaşlarım etrafıma toplanmış normal davranmaya çalışıyorlardı. Derken zeminde bir tane buldum. Onu takip ederek devam ettim. Işığı yerde ileri geri hareket ettiriyordum. 1,5 metre ileride bir ok daha buldum. Sonra bir tane. Ardından bir tane daha. Kaldırımdan 2 blok aşağısına kadar okların peşinden gittim. Arkadaşlarım en sonunda okların nereye gittiği hakkında söylenmeye başladılar. Nihayet bizi başka bir tarafa yönlendiren bir oka denk geldim. Bizi boş bir araziye giden bir araba yoluna çıkarmıştı. Arazinin etrafı yüksek alüminyum tel örgülerle çevriliydi. İçerisi görünmüyordu. Önümde bir sürü karanlıkta parlayan ok belirmişti. Oklar tel duvarın etrafından bir kapıya doğru ilerliyordu. Yerde telin içerisini işaret eden dev bir ok olduğunu fark etmem için birkaç dakika lambayı sallamam gerekti. Jeff kapıya yüklendi ama kilitliydi. Dave huzursuzca etrafına bakındı. Derin bir nefes aldı. Tam bir şeyler söylemek üzereydi ki sözünü kestim. ''Hadi üstünden atlayalım.'' dedim. Jeff kapıya doğru ilerleyip en üst kısmından sıkıca tutana kadar hiçbir şey söylemedi. Hantalca ama başarılı bir şekilde kapının üstünde ata biner gibi oturdu. Aynısını yaptım. İlk denemede tepeye ulaşamadım. Lambayı cebime koydum. Geri gelip kapıya koştum, sonra atlayarak sımsıkı tutundum. Bir metal parçasının vücuduma battığını hissettim. Tüm bunlar bittikten sonra tetanoz aşısı olmam gerektiğini aklımda bir yerlere not ettim. Dave beni aşağıdan ittirirken Jeff yukarıdan çekti. Dave arkamdan kapıya şaşırtıcı bir kolaylıkla tırmandı. Tünediğimiz yerden çitin eski bir araziyi çevrelediğini gördük. Parçalanmış eski asfaltın aralarından otlar ve daha başka bitkiler çıkmıştı. Çitin bu tarafında kapının yere düşen gölgesi dışında bir şey görünmüyordu. Siyah ışıklı lambamı cebimden çıkarıp yere tuttum. Ama bu mesafeden işe yaramıyordu. İlginç bir şekilde karanlığa atlayan ilk kişi Dave oldu. Sendeleyip sessiz bir küfür savurduktan sonra ayağa kalktığını duyduk. ''Bir şey yok.'' dedi. ''Birazcık görebiliyorum. Asfalt dışında bir şey yok.'' Jeff'le ben de atladık. Tam olarak ne olduğunu görmedim ama uzun uzun sövdükten sonra Jeff bize dizini çarptığını söyledi. Bir dakika sessizce düşündükten sonra ''Hadi devam edelim.'' dedi. Lambamı çıkardım. Çok geçmeden bir ok daha buldum. Yeni izi takip ettik. Kısa bir süre sonra izlerin bizi arazinin ortasındaki küçük bir kulübeye doğru götürdüğünü anladık. ''Bunun ne olduğunu biliyorum.'' dedi Dave. ''Sanırım burası açık hava tiyatrosu tarzı bir yerde. Bu da bilet gişesi olsa gerek.'' Jeff ve ben bunun mantıklı bir tahmin olduğu konusunda hemfikirdik. Kulübeye doğru yürüdük. Yaklaşıp yapının etrafının ve devasa pencerelerinin yüksek tahtalarla kaplı olduğunu görünce Dave'in teorisi büyük oranda kanıtlanmış oldu. Jeff telefonunu çıkarıp başının üstüne doğru tuttu. İlk başta neden olduğunu kavrayamasam da sonradan duvarda silikleşmiş bir yazıyı okuyabilmek için telefonunu fener olarak kullandığını anladım. Tam okuyamasak da patlamış mısır yazıyor olduğuna karar verdik. Yazıya siyah lambamı tuttum ama bize yazıyı çözmemde Jeff'in telefon ışığından daha fazla yardımcı olamadı. Lambamı başka ok bulma umuduyla yerlere de tuttum ama hiçbir şey yoktu. Dave omuz silkti. ''Ne yani? Oklar insanları patlamış mısır almaya mı çekiyordu?'' ''Öyle görünüyor.'' dedi Jeff. Arka tarafta bir kapıya denk gelene kadar binanın etrafını dolaştık. Üstünde eski bir asma kilit vardı. Siyah lambamı belime bir iple tutturmuştum. Gizem çözüldüğü için artık lambaya ihtiyacım olmadığını düşündüm ama son anda yerde parlayan başka bir ışık gördüm. lambayı oraya doğrulttum. "Aha," dedi Dave. Hepimiz aynı şeyi düşünmüştük aslında. Sadece Dave kendini ifade etmişti. Kapıda keskin parlak boyayla şu numaralar yazılmıştı. 1, 3, 5, 6. Siyah lambayı daha yakına tutup hemen kilidi numaralara göre çevirerek açmaya başladık. Jeff tatmin edici bir sesle kilidi açtı. Kilidi çıkarıp kenara aldık. Eski kapıyı açmak üzere ittirdik. Rahatsız edici bir sesle gıcırdadı ama tam açılamadan sıkıştı. Jeff kapının arkasına doğru tekme salladı ve kapıya engel olan neyse onu ittirmiş oldu. Kapı şimdi yarı yarıya açılmıştı. Jeff içeriye göz attı. "Hiçbir şey göremiyorum," dedi. Siyah lambamı tutarak kapıdan içeriye baktım. Olmuyordu. Doğru dürüst bir fener getirmediğim için kendime sövdüm. Bir siyah lamba ve bir telefon içeriği incelemek için yeterli değildi. "İşe yaramıyor," dedim kapıyı bir taraftan çekiştirirken. İçeri bakma sırası Dave'e geldi. Şimdi gidip başka bir gün gelme önerisini sunmak üzereydim ki bir tık sesi duydum. Binanın içinde loş bir ışık belirdi. "Yok artık," dedi Dave. "Işık düğmesine bastım ama 100 yıl düşünsem çalışacağı aklıma gelmezdi." Jeff, "Evet, bu yer en az 30 yıldır kullanılmıyormuş gibi gözüküyor çünkü. Etrafa bak, içinde ağaçlar yetişmiş." "Birisi hala faturaları ödüyor demek ki," dedim ve binanın içine girmesi için Dave'i önden itmeye başladım. Girdik. İçeride şaşırtıcı derecede temiz bir stand vardı. Üzerinde insanların yokluğunda biriktiği belli olan tuhaf kalın bir toz tabakası görülüyordu. Antik bir mezarda karşılaşabileceğiniz türden bir toz tabakasıydı bu. Raflar boştu ve odanın uzak köşesinde duran bir kabin göze çarpıyordu. Kapıları kapalıydı. Dave oraya doğru yürüyüp tedbirlice kapıyı açtı. "Yok devenin bale pabucu!" diye haykırdı. Her zaman tuhaf kelimeler kullanırdı zaten. Onun olduğu tarafa doğru bu kadar şaşırtıcı olan ne diye bakmaya başladım. "Tanrım," dedim. Raflara baka kalmıştık. İçerisi şeker kutularıyla ağzına kadar dolmuş vaziyetteydi. Öyle böyle şekerler değildi bunlar. Bayağı eski markalardı. Etiketleri de epey eskiydi. Siyah lambamı zemine tuttum ve koca bir kutu gofreti elime aldım. "Bu oldukça pahalı olsa gerek," dedim. Ben etrafı daha fazla incelemeye yeltenirken Jeff, "Çocuklar şuna bakın," diye bağırdı. Zeminde bir kapı aşağı doğru açılıyordu. Jeff kapağı kaldırmış içeri doğru bakıyordu. "Belki aşağıda da ışık vardır." Bodruma inen merdivenlerden aşağı inmeye başladı. Dave ve ben de bir ışık düğmesi arayarak onu hemen arkasından takip etmeye başladık. Jeff'e yetişmek için bu kadar acele ediyor olmasaydım, yönü yere çevrili duran kara lambanın başka ışıklı işaretleri gösteriyor olduğunu fark ederdim sanırım. Ve fark etseydim, ok şeklinde boyanmış izlerin tam da şu anda inmekte olduğumuz bodrumun kapısını işaret ettiğini de görürdüm. Tüm bunları fark etseydim, girmeden önce biraz düşünürdüm. Ama maalesef tüm bunlar çoktan gözümden kaçmıştı. Yine bir tık sesi duyduğumda en aşağı inmek üzere merdiveni yaralamıştım. Dikkatim bodrum katının en köşesindeki ışıklara çevrildi. Jeff, "Buldum," dedi. Işığa doğru yürüdük. Yürürken boş rafların ve yığınla çerçöpün yanından geçtik. Patates çuvalı gibi bez çantalar vardı yerlerde. Üstleri tozla kaplıydı. Asıl dikkat çeken ışığın hemen altındaki raflardı. Gördüklerimiz bir raf dolusu eski film şeridiydi. Bu gerçek bir hazineydi. Hemen o tarafa koşup etiketleri tek tek okumaya başladık. Daha çok canavarların olduğu yapımlardı. Dracula dönüyor, kurt adamların gecesi gibi bir sürü ilginç şey vardı. Ama daha fazla başlık okuyamadan olanlar oldu. Sesi duyduğumuzda yerimizden sıçradık. Kanat sesine benzer bir çırpınmaydı. Çok gürültülüydü. Merdivenin oradan geliyordu. Nedense tanıdık bir sesti. Çöp öğütücüsü veya herhangi bir elektronik alet gibiydi. bodruma inen kapıdan gelen, ışıkla değişen gölgeler görmeye başladık. Neredeyse film makaralarıyla dolu olan rafı deviriyorduk. İstemsizce ellerimi kulaklarıma götürdüm. Dave ve Jeff'in yüzlerinde trajikomik ama korkmuş bir ifade vardı. Muhtemelen ben de aynı şekilde görünüyordum. Sonunda gürültü durdu. Bir sürü hareket etmedik. Kalplerimiz göğsümüzden çıkacak gibi atıyordu. Sonra içinde olduğumuz transtan uyanırcasına hepimiz kapıya ne olduğunu anlamak için koştuk. Beynin bir anlığına gördüklerini anlayamadı. Tavan siyah çizgilerle mi boyanmıştı? Hayır. Sonunda anlamıştım. Az evvel inip geldiğimiz bodrum kapağı şimdi demir parmaklıklarla kapatılmıştı. Jeff merdivenlerden çıkabildiği kadar hızla çıktı. Demir parmaklıkları sıkı sıkı tutup şiddetle salladı. Ama bütün sallayışları gıcırtılı tahta merdivenlerin tangırdamasından başka işe yaramadı. Dave solgun ve aptallaşmış bir şekilde durmuş parmaklıklara bakıyordu. İçinde olduğumuz imkansız olayı kavramakta zorluk çekiyor gibi bir hali vardı. Merdivenin gerisine gittiğimde gözüm parmaklıklara tutturulmuş motorlu tuhaf bir alete takıldı. Gerçi çok karanlıktı ama gördüklerimden çıkardığım buydu.